bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Felsefenin Tesellisi Alain de Botton. Sel Yayıncılık 7. baskı Haziran 2005. Çeviren Banu Tellioğlu Altu. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Ekim 2006. Okuyan Levent Filyos. Proust, Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir adlı kitabın yazarından keyifli, teselli edici bir yapıt. Alain de Botton, felsefenin tesellisine günlük yaşamın bize en çok acı veren sorunları için rahatlıkla felsefeye başvurabileceğimizi kanıtlıyor. Alain de Botton, bütün zamanların en büyük düşünürlerini seçip, bu dahilerin yazdıkları arasından günlük yaşama ilişkin bilgece yaklaşımları bir araya getiriyor. Felsefe ile edebiyat aynı potada erirken ortaya şaşırtıcı derecede esprili ama aynı zamanda rahatlatıcı bir yapıt çıkıyor. Kitabı 6 bölüme ayıran yazar her bölümde bir filozofun yaşamından ve yazdıklarından yola çıkarak ayrı bir sorunu ele alıyor. Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisini Sokrates'te, yeterince paraya sahip olmamanın tesellisini Epikuros'ta, düş kırıklığı yaşamanın tesellisini Seneca'da, kendini yetersiz hissetmenin tesellisini Montaigne'da, kırık bir kalbin tesellisini ise Schopenhauer'da buluyor. Başkalarının yaşantısını kıskanarak acı çekenlere Nietzsche'yi öneriyor. Her satırı zekice söylenmiş sözlerle dolu bu kitap hem gündelik yaşamımızda kendimizi daha iyi hissetmemizi hem de bilgelik üzerine yeniden düşünmenizi sağlıyor. Felsefenin Tesellisi. Alain de Botton 1969 yılında İsviçre'de doğdu. Eğitimini Cambridge'de tamamladı. Yapıtları 16 dile çevrildi. Halen Londra'da yaşıyor. Türk okurunun büyük beğenisini kazanan Alain de Botton'un diğer kitapları Aşk Üzerine, Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir, Öp ve Anlat, Romantik Hareket, Seyahat Sanatı ve Statü Endişesi. Bir, toplum tarafından kabul görmemenin tesellisi. Bir, birkaç yıl önce New York'ta soğuk bir kış sürerken bir öğleden sonra beni Londra'ya götürecek olan uçağın kalkmasını beklediğim sırada kendimi Metropolitan Müzesi'nin üst katındaki boş bir galeride buldum. Galeri çok aydınlıktı. Çevrede yerden ısıtma sisteminin çıkardığı huzur verici vınlama dışında hiç ses duyulmuyordu. İzlenimci ressamların tablolarına bakmaktan bıkkınlık geldiği için o zamanlar pek düşkün olduğum Amerikan usulü sıcak çikolatadan içebileceğim kafeteryanın tabelasını arıyordum ki gözüme bir tablo çarptı. Alttaki levhada tablonun 1786 sonbaharında Paris'te 38 yaşındaki Jacques-Louis David tarafından yapıldığı yazıyordu. Tabloda Atina halkının ölüme mahkum ettiği Sokrates bir tas baldıran içmeye hazırlanıyor, üzüntü içindeki arkadaşları çevresini sarmış. İsa'dan önce 339 yılının ilkbaharında 3 Atina yurttaşı filozofla ilgili şikayette bulunmuş, onun yargılanmasını istemişlerdi. Filozofu şehrin tanrılarına ibadet etmemekle, dine yenilikler getirmekle ve Atinalı genç erkeklerin ahlakını bozmakla suçluyorlardı. Bunlar öylesine ağır suçlardı ki filozofa ölüm cezası verilmesini talep ediyorlardı. Sokrates olanları bilgece bir sükûnetle karşıladı. Felsefesini mahkeme önünde reddetmesi için kendisine bir fırsat verilmiş olmasına karşın, toplum tarafından kabul görmesine yardım edecek olanı değil, inandığı şeyi yaptı. Ve Platon'un bize aktardığına göre jüri üyelerine şu cüretkâr sözleri söyledi. Soluk aldığım ve aklım başımda olduğu sürece felsefeyle uğraşmaktan, size öğütler vermekten ve tanıdığım herkese doğruyu anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Evet baylar, beni beraat ettirseniz de ettirmeseniz de 100 kere ölmem gerekse bile bilin ki davranışlarımı değiştirmeyeceğim. Ve böylece filozof hayatının son günlerini geçirmek üzere Atina hapishanesine yollandı. Ölümü ise felsefe tarihine çok önemli bir an olarak geçti. Bu olayın öneminin bir göstergesi de onun çok sık resmedilmiş olmasıdır. 1950 yılında Fransız ressam Charles Alphonse Dufresnoy, Sokrates'in Ölümü adlı tabloyu yaptı. Bu yapıt şimdi Floransa'da kafeteryası olmayan Palatina Galerisi'nde sergileniyor. D. Diderot 18. yüzyılda Dramatik Resim Üzerine İnceleme adlı yapıtında Sokrates'in ölümünün resme taşınabilecek bir an olduğuna dikkat çekince bu olaya duyulan ilgi doruk noktasına ulaşmıştı. Jacques-Louis David resmin siparişini 1786 yılında varlıklı bir parlamento üyesi ve yetenekli bir Yunan dili araştırmacısı olan Charles-Michel Trudon de la Sablière'den aldı. Ücret ayrı dolgundu. 6.000 lira peşin 3.000 lira da resim teslim edilince ödenecekti. 16. Louis çok daha büyük bir tablo olan Horatii'nin yeminine yalnızca 6.000 lira ödemişti. Resim 1787 yılında ilk kez sergilendiğinde Sokrates'in solunu konu alan tablolar arasında en iyisi olarak nitelendirildi. Sir Joshua Reynolds'a göre bu tablo Sistina Şapeli'nden ve Rafael'in odalarından sonra sanat adına gösterilmiş en takdire şayan çabaydı. Perikles zamanında Atinalılar bu resmi görselerdi onur duyarlardı. Müzedeki hediyelik eşya dükkanından 5 tane David kartpostalı satın aldım ve sonra Newfoundland'i bulutsuz gökyüzünü aydınlatan dolunay ışığıyla parlak yeşile dönmüş buzdan tarlalar üzerinde uçarken bir taraftan hostesin uyukladığım sırada tabağıma bırakmış olduğu renksiz akşam yemeğimi didikleyerek bu kartpostallardan birini inceledim. Kartpostalın üzerindeki resimde Platon yatağın ayak ucunda oturmuş, devletin adaletsizliğine sessizce tanıklık ediyor, hemen yanında bir kalem ile bir parşömen tomarı görülüyor. Sokrates öldüğü zaman Platon 29 yaşındaydı ama David onu kır saçlı, ciddi görünümlü yaşlı bir adam olarak resmetmiş. Sokrates'in karısı Xantippe gardiyanlar eşliğinde hapishane hücresinden dışarı çıkartılıyor. Sokrates'in 7 arkadaşı farklı biçimlerde matem tutarken resmedilmiş. Sokrates'in en yakın dostu Kriton ise filozofun yanına oturmuş ona bakıyor. Bağlılığı ve endişesi gözlerinden okunuyor. Filozof bir atletinkini andıran kol kasları ve gövdesiyle dimdik oturmuş. Yüzünde ne bir korku ne de bir pişmanlık var. Atinalıların onu budala ilan etmesi inançlarını sarsmamış. Aslında David Sokrates'i zehiri yudumlarken resmetmek istemiş ama şair André Chénier'e filozofu bir taraftan hayatını sona verdirecek olan zehir dolu tasa sükunetle uzanır, bir taraftan da bir felsefi mesele üzerine son cümlelerini yazarken resmetmesini önererek bunun dramatik gerilimi arttıracağını ve filozofun hem Atina'nın yasalarına itaat ettiğini hem de kendi içinden gelen çağrılara sadakat gösterdiğini vurgulayacağını söylemiş. Resimde üstün bir insanın son dakikalarında bile bir şeyler öğretmeye çalıştığına tanıklık ediyoruz. Belki de kartpostaldaki resmin beni bu kadar çok etkilemesinin nedeni burada resmedilen davranış ile benimki arasında tam bir zıtlık olmasıydı. Sohbetlerde tercihim doğruyu söylemektense başkalarının benden hoşlanmasını sağlamak oluyordu. Karşımdakini memnun etme arzum yüzünden çocuğunun okul müsamesini seyreden bir veli gibi sıradan esprilere gülüyordum. Tanımadığım insanlara karşı otelin zengin müşterilerine selam verirken, onlara yaranmaya çalışan bir kapıcının yılışık tavrını takınıyor, istisnasız herkes tarafından sevilmeyi istemek gibi hasalıklı bir arzudan kaynaklanan o salyalı coşkuyu yaşıyordum. Bir topluluk içindeyken çoğunluk tarafından kabul gören fikirleri sorgulamaya kalkmıyordum. Alanlarında otorite olmuş kişilerin onayını almaya çalışıyor, onlarla karşılaştıktan sonra da acaba beni beğendiler mi diye endişelenip duruyordum. Gümrük kontrolünden ya da polis arabalarının yanından geçerken üniformalı memurların benimle ilgili iyi şeyler düşünmelerini istiyordum gizliden gizliye. Oysa filozof toplum tarafından kabul görmediği ve devlet onu suçlu bulduğu halde dize gelmemişti. Başkaları onunla ilgili şikayette bulunduğu için düşüncelerini değiştirmemişti. Üstelik kendine olan güveni kibirinden, saldırgan mizacından ileri gelmiyor, felsefi temellere dayanıyordu. Onaylanmadığı zaman kendine olan güvenini histerik bir biçimde değil, akılcı temellere oturtarak yansıtmasını sağlayacak düşüncelerle donatmıştı felsefe Sokrates'i. O gece buzla kaplı topraklar üzerinde uçarken insan aklının bu denli bağımsız olabileceği düşüncesi bana ilham ve coşku verdi. Toplum tarafından onaylanan davranış biçimlerine ve fikirlere doğru tembelce meyletmekten başka şeyler de yapabileceğimi düşündürdü bana. Sokrates'in yaşamı ve ölümü beni akılcı bir şüpheciliğe davet ediyordu. Daha genel bakıldığında Yunan filozofun simgesi olduğu bu mesele beni ilk bakışta hem çok büyük hem de gülünç diye nitelendirilebilecek bir göreve çağırıyordu. Felsefe yoluyla bilgi olmaya. Tarih boyunca filozof diye anılan bütün düşünürler kuşkusuz birbirlerinden çok farklıydılar. Aslında aralarındaki görüş farklılıkları o denli büyüktü ki bütün bu insanlar bir kokteylde bir araya toplanacak olsalardı birbirlerine söyleyecek bir şey bulamadıkları gibi birkaç kadehten sonra gırtlak gırtlağa gelirlerdi. Ama buna karşın aralarına yüzyıllar girdiği halde ortak yanları olan birkaçını ötekilerden ayırmak mümkündü. Bunlar felsefe sözcüğünün Yunanca köklerinde kendini açığa vuran filo, sevgi, sofia, bilgelik, felsefi anlayışı çok da abartıya kaçmayan bir sadakatle bağlı, en tarifsiz acılarımızın nedenleriyle ilgili teselli edici, pratik birkaç şey söyleme konusunda hevesli kişilerdi. İşte bana ancak bu adamlar yardım edebilirdi. 2. Kişinin şüphe uyandırmamak ve dışlanmamak için nasıl davranması gerektiğine ilişkin olarak her toplumun kendine göre anlayışları vardır. Bunlardan bazıları kanunlarda açıkça dile getirilir. Bazıları ise sağduyu diye tanımlanan ahlaka ve gündelik yaşama ilişkin yargılar bütünü içinde saklıdır. Sağduyu nasıl giyinmemiz, maddi açıdan hangi değerlere edinmemiz, kimlere saygı duymamız, hangi etiketlerin peşinden koşmamız ve nasıl bir aile hayatı sürmemiz gerektiği konusunda bizi yönlendirir. Herkesçe kabul edilen bu düzeni sorgulamaya başlamak, garip hatta saldırgan diye nitelenmemize yol açacaktır. Sağduyunun sorulardan bu denli uzak tutulmasının nedeni, sağduyu içinde barınan yargıların yakından incelenemeyecek kadar hassas olduğu yolundaki yaygın kanıdır. Örneğin sıradan bir sohbette toplumumuzun değer yargılarına göre çalışmanın amacı nedir diye sormak pek de kabul edilebilir bir şey değildir. Yeni evli bir çiftten verdikleri kararın altında yatan nedenleri ayrıntılı biçimde anlatmalarını istemek, tatilcilere bu yolculuğa niçin çıktıkları konusunda sorular sormak da hoş değildir. Antik Yunanlıların da bizim gibi değer yargıları vardı. Onlar da kendi değerlerine bizim kadar sıkı sıkıya bağlıydılar. Bir hafta sonu Bloomsbury'de bir sahafta eski kitaplara bakarken çocuklar için yazılmış bir tarih kitapları dizisine rastladım. Kitapların içi resimlerle, hoş çizimlerle doluydu. Dizide bir Mısır kentini tanıyalım, şatoları tanıyalım gibi adlar taşıyan kitaplar yer alıyordu. Ben zehirli bitkiler konusunda hazırlanmış bir ansiklopediyle birlikte bu dizinin ilk kitabını satın aldım. Bir antik Yunan kentini tanıyalım. Kitapta İsa'dan önce 5. yüzyılda Yunanistan'da hangi giysileri giymenin normal kabul edildiğine ilişkin bilgiler verilmişti. Ayrıca Yunanlıların aşk tanrısı, av ve savaş tanrısı, tarım, ateş ve deniz tanrısı gibi pek çok tanrıya inandıklarından söz ediliyordu. Yunanlar herhangi bir girişimde bulunmadan önce tapınakta ya da evlerin içindeki küçük bir ibadet alanında tanrılara dua ediyor, onlara hayvanlar kurban ediyorlardı. İbadet pahalı işti. Athena için bir inek, Artemis ile Afrodit için bir keçi, Asklepios için bir horoz kesmek gerekiyordu. Yunanlar için köle sahibi olmak normaldi. İsa'dan önce 5. yüzyılda yalnızca Atina sınırları içinde 80-100 bin köle vardı. Yani özgür olan her 3 kişiye bir köle düşüyordu. Yunanlar çok da asker ruhluydular. Savaş alanında kahramanlık onlar için çok önemliydi. Kişinin gerçek bir erkek olduğunu kanıtlaması için düşmanının kellesini uçurmayı bilmesi gerekiyordu. İkinci Pers Savaşı zamanında yapılmış bir tabakta Atinalı bir askeri, bir Pers savaşçısının kariyerini sona erdirirken görüyoruz. İşte bu resim o zamanlar bir askerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin bilgi veriyor bize. Kadınlar kocalarının ve babalarının boyunduruğu altında yaşıyorlardı. Politikada ya da toplumsal yaşam içinde yerleri yoktu. Ne mirasa ortak ne de para sahibi olabiliyorlardı. 13-14 yaşlarında evlendiriliyorlardı. Kocaları babaları tarafından duygusal olarak kendilerine uygun olup olmadığı düşünülmeksizin seçiliyordu. Bu sayılanlardan hiçbiri Sokrates'in çağdaşlarına şaşırtıcı görünmezdi. Asklepios için neden horoz kurban ettikleri ya da erdemli olmak için bir adamın neden ille de birini öldürmesi gerektiği sorulsa kafaları karışır, öfkelenirlerdi. Bu soruları sormak onlara göre neden kıştan sonra bahar geldiğini ya da buzun niçin soğuk olduğunu sormak kadar ahmakçaydı. Ancak yalnızca başkalarının düşmanca tavırları değildir bizi mevcut düzeni sorgulamaktan alıkoyan. Şüphe duyma yeteneğimiz içimize yerleşmiş bir inanç tarafından da baltalanabilir. Toplum tarafından kabul gören davranış biçimlerinin sağlam bir temele dayandığına inanırız. Bu sağlam temeli kendimiz göremesek de böyle bir temel mutlaka vardır. Çünkü çok uzun zamandır çok fazla sayıda insan bu temel üzerine kurulmuş olan düzene uygun davranmaktadır. Toplumun baştan beri korkunç bir hata yapıyor olması, üstelik bu hatayı bir tek bizim fark etmiş olmamız imkansız gibi gelir bize. Şüphelerimizi bastırıp sürüyü takip ederiz. Çünkü kendimizi o zamana kadar su yüzüne çıkmamış, kabul edilmesi zor hakikatleri bulup çıkartan bir önder olarak göremeyiz. Şimdi filozofun hayatına bir bakalım. Belki ancak o bizim bu alçak gönüllülükten biraz olsun kurtulmamıza yardım edebilir. 3. 1. Hayatı. İsa'dan önce 469 yılında Atina'da doğdu. Babası Sofroniskos'un heykeltıraş, annesi Phaerenete'nin de ebe olduğu söylenir. Sokrates gençliğinde filozof Arkelaos'un öğrencisi oldu. Sonra da düşüncelerinin hiçbirini yazıya geçirmeden felsefe yapmaya başladı. Verdiği felsefe derslerinden para talep etmediği için yoksul düştü. Ama mal mülk edinme kaygısı zaten hiç yoktu. Bütün yıl aynı giysiyi üstünden çıkarmıyor, neredeyse her zaman çıplak ayak dolaşıyordu. Ayakkabıcıları sinir etmek için dünyaya geldiğini söyleyenler bile vardı. Öldüğünde evli ve üç erkek çocuk babasıydı. Karısı Xantippe'nin huysuzluğu dillere destandı. Niçin böyle bir kadınla evlendiği sorulduğunda filozof, at terbiyecilerinin en huysuz atlarla çalışması gerektiğini söylerdi. Zamanının çoğunu evin dışında, Atina'nın halka açık alanlarında arkadaşlarıyla söyleşerek geçirirdi. Arkadaşları onun bilge kişiliğine ve mizah yeteneğine hayrandılar. Ama herhalde çok az kişi dış görünüşüne hayran olabilirdi. Kısa boylu, sakallı ve keldi. Acayip, sanki yuvarlanırmış gibi bir yürüyüşü vardı. Onu tanıyanlar yüzünü çok çeşitli şeylere benzetiyorlardı. Bir akrebe, bir satire ya da bir soytarıya. Burnu yassı, dudakları kalındı. Pörtlek, şiş gözlerini, çalı gibi karmakarışık kaşları gölgeliyordu. Yine de en garip özelliği şuydu. Farklı sınıflardan, farklı yaş ve meslek gruplarına Atinalıların yanına yaklaşıp kendisini biraz garip bulacaklarını, hatta sinirlenebileceklerini düşünmeden onlara damdan düşer gibi niçin herkes tarafından doğru kabul edilen şeylere inandıklarını ve hayatın anlamının onlara göre ne olduğunu soruyor, sorusuna açık ve net yanıtlar vermelerini istiyordu. Bu davranış karşısında şaşkınlığa düşen generallerden biri şöyle diyor: "İnsan ne zaman Sokrates ile karşılaşsa, onunla sohbet etmeye başlasa hep aynı şey oluyor. Önce siz bambaşka bir konudan söz etmeye başlıyorsunuz, sonra Sokrates sizi yönlendirerek istediği yere çekiyor. En sonunda da sizi tuzağa düşürüp şimdiki yaşam biçiminiz ve geçmiş yaşamınız ile ilgili ayrıntılı bilgiler edinmeden, yaşamınızı her açıdan didik didik incelemeden sizi bırakmıyor." Bu alışkanlığı bağlamında iklimden ve kent planlamasından da yardım gördüğü söylenebilir. Atina yılın 6 ayı sıcaktı. Dolayısıyla insanlarla ev ortamı dışında resmi bir tanıştırma olmaksızın sohbetler yapabilme olanağı fazlaydı. Kuzey bölgelerinde loş, duman altı kulübelerin balçıkla sıvanmış duvarları arasında sıkışıp kalan etkinlikler için burada cömert Atina semalarından başka bir şeye gereksinim duyulmuyordu. Agora'da, boyalı avluda ya da Zeus Eleutherios avlusunda sütunlar arasında gezinmek ve akşama doğru öğle vaktinin hayhuyundan da gecenin huzursuzluğundan da uzak o özel saatlerde yabancılarla konuşmak adettendi. Kent büyük olduğu için çok da şenlikliydi. Atina'da ve Atina limanında yaklaşık 240 bin kişi yaşıyordu. Kentin bir ucundan öteki ucuna, yani Pire'den Ege kapısına yürümek bir saatten fazla zaman almıyordu. Burada yaşayanlar tıpkı bir okuldaki öğrenciler ya da bir düğündeki davetliler gibi kendilerini birbirlerine çok yakın hissediyorlardı. Yani sokağın ortasında yabancılarla sohbete başlayanlar yalnızca deliler ve ayyaşlar değildi. Eğer var olan düzeni sorgulamaktan kaçınıyorsak bunun nedeni, içinde yaşadığımız kentin iklimi ve büyüklüğü bir yana toplum tarafından kabul gören her şeyin doğru olduğunu düşünmemizdir aslında. Çıplak ayaklı filozof ise toplum tarafından benimsenen her şeyin anlamlı olup olmadığına ilişkin bir sürü soru sormuştu. 2. Sağduyu kuralı. Pek çok kişi bu soruları kafa karıştırıcı buluyordu. Bazıları onunla alay ediyordu, hatta birkaçı onu öldürebilirdi. İlk kez İsa'dan önce 423 yılında Dionysus tiyatrosunda sahnelenen Bulutlar adlı oyununda Aristofanes, altında yatan mantığı iyice ölçüp tartmadan sağduyuyu kabul etmek istemeyen filozofun bir karikatürünü sunuyordu Atinalılara. Sokrates'i canlandıran oyuncu sahneye uzun bir sopanın ucunda sallanan sepet içinde çıkıyordu. Çünkü söylediğine göre kafası yüksek yerlerde daha iyi çalışıyordu. Zamanını o denli önemli meselelere vakfediyordu ki yıkanmaya ya da ev işleriyle uğraşmaya vakit bulamıyor, bu yüzden leş gibi kokan bir giysiyle dolaşıyor, evi haşerelerle kaynıyordu. Ama olsun, o hayatın çok daha önemli yanlarına ilişkin soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyordu. Bir pire zıpladığında kendi boyunun kaç katı kadar yüksekliğe ulaşabilirdi? Sivrisinekler vızıldarken ağızlarını mı yoksa anüslerini mi kullanıyordu? Aristofanes, Sokrates'in bu sorularını yanıtlamaktan kaçınmış olsa da herhalde seyirci soruların yerinde olduğunu düşünüp keyiflenmiştir. Aristofanes entelektüellere çok bildik bir eleştiri getiriyordu. Entelektüeller sordukları sorularla akla uygun görüşlerden iyice uzaklaşıyor, oysa meseleleri sistemli biçimde analiz etmeyi hiç öğrenmemiş kişiler her şeyi daha bütünlüklü bir biçimde kavruyorlardı. Oyun yazarı ile filozofu birbirinden ayıran şey sıradan açıklamaların yeterli olup olmadığına ilişkin düşünceleriydi. Aristofanes'e göre aklı başında insanlar pirelerin kendi boylarından çok daha yükseğe sıçradığını, sivrisineklerin şuralarından ya da buralarından vızıldadığını bilerek huzur içinde yaşarken, Sokrates sağduyuyla ilgili manik bir şüpheye kapılıyor, sapkın bir açlıkla kafasının içini karmakarışık ama boş soru ve yanıtlarla dolduruyordu. Bu itham karşısında Sokrates herhalde şu yanıtı verirdi. Pirelerin fazlaca bir rol oynamadığı bazı durumlarda sağduyuyla hareket etmek istiyorsak meseleyi daha derinden sorgulamalıyız. Pek çok Atinalıyla yaptığı kısa sohbetler sonunda Sokrates, nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği konusunda ortaya atılan, herkesçe benimsenmiş görüşlerin, yani çoğunluk tarafından sorgusuz sualsiz kabul edilen ve normal diye nitelenen görüşlerin, bu görüşleri dile getiren kişilerin kendine güvenlerine bakılırsa, asla tahmin edemeyeceğimiz kadar yetersiz kaldığını görmüştü. Aristofanes'in umduğunun aksine Sokrates'in konuştuğu bu kişiler ne dediklerini pek de biliyor gibi görünmüyorlardı. 3. İki konuşma. Platon'un Lakes'te anlattığına göre filozof Atina'da bir öğleden sonra iki saygıdeğer generalle Nikias ve Lakes ile karşılaşır. Bunlar Mora Savaşı'nda Sparta ordularına karşı savaşmış, şehrin büyüklerinin saygısını, gençlerin ise hayranlığını kazanmış generallerdir. Daha sonra ikisi de birer savaşçı olarak ölürler. Lakes İsa'dan önce 418 yılında Mantinea Savaşı'nda, Nikias da İsa'dan önce 413 yılında talihsiz bir Sicilya seferi sırasında. Ne yazık ki portreleri günümüze ulaşmamış ama Parthenon tapınağının duvarlarını süsleyen bir kabartmada görülen bu iki atlıya bakarak generallerin savaşırken neye benzediklerini belki hayal edebiliriz. Generaller sağduyulu bir fikir ortaya atarlar. Onlara göre cesur olmak için kişinin orduda yer alması, savaşta ilerleyip düşmanları öldürmesi gerekmektedir. Ancak generallerle açık havada sohbet etmekte olan Sokrates onlara birkaç soru daha sormadan edemez. Sokrates, cesaretin ne olduğunu tanımlamaya çalışalım Lakes. Lakes, inan bana Sokrates bu iş de zor değil. Eğer bir adam saflarda kalıp düşmanla yüz yüze geldiği halde kaçıp gitmiyorsa onun cesur biri olduğuna inanabiliriz. Fakat Sokrates İsa'dan önce 479 yılında yapılan Platya Savaşı'nda Spartalı başkomutan Pausanias komutasındaki Yunan birliklerinin önce geri çekildiğini ama daha sonra Mardonius komutasındaki Pers ordusunun cesaretle geri püskürttüğünü hatırlar. Sokrates, duyduğuma göre Platya Savaşı'nda Spartalılar Perslerle karşılaşmış ama saflarda kalıp düşmanla savaşmak istemedikleri için geri çekilmişler. Persler de safları aşıp peşlerine düşmüşler ama sonra Spartalılar süvariler gibi arkalarından dolaşarak savaşın o bölümünde zafer kazanmışlar. Bir kez daha düşünme gereği hisseden Lakes bu defa başka bir sağduyulu fikir ortaya atar. Cesaret aslında bir işin peşini bırakmamak demektir. Sokrates de bunun bazı durumlarda kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtir. Gerçek cesareti çılgınlık halinden ayıran bir başka öğe vardır. Nihayet Lakes'in arkadaşı Nikias, Sokrates'in yönlendirmesiyle cesaretin mutlaka bilgiyle, iyi ve kötünün ne olduğuna ilişkin bir bilinçle harmanlanması gerektiği, üstelik yalnızca savaş alanıyla sınırlı kalmadığı sonucuna varır. Yalnızca kısa bir açık hava sohbetinde bile çok hayranlık duyulan bir Atina erdeminin tanımına ilişkin olarak pek çok yetersizlik ortaya çıkmıştı.